Ayrım 7.
İnsan dünyaya kendinden başlayarak açılıyor, kendi limanından, kendi izlenimleri, düşleri ve adımlarıyla. Bu aşamada dünya neredeyse tümüyle kendiyle sınırlı. Çocukluğun saf ve bencil dönemi diyebilir miyiz? Giderek genişliyor halka. Büyüme ve olgunluğa geçiş. Toplumsallaşma diye adlandıralım bunu da. Bir koşutluk kurarsak, şiirde de böyle kanımca. Başlangıçta çoğunluk kişisel duygulanımlar, sevinçler, acılar, öfkeler, tutkular. Büyük ölçüde bizimle sınırlı yaşam parçaları. G. Akın'ın bir güzel tanımı var bu döneme ilişkin. Benim korkuluksuz köprüleri diyor. Bundan geçmeden varılmıyor toplumsallığa. Yazmak, yaratmak, yaşama karşı bir tavır almak, verili yaşamın kıskacından kurtulmak demek. Verili yaşam yetse, doyursaydı gerçeğini, söz söylemek gereği duyar mıydı insan? Tavır almayı, olumlayış ya da karşı çıkış, o durumu bulunduğu çizgiden çıkarma, yükseltme, değiştirme olarak alıyorum. Böyle olunca durumun bir eleştirisi, değerlendirmesi kaçınılmaz oluyor. Bunun içinde insanın yaşadıklarını, içinde bulunduğu dünyayı vuracağı bir mihenk taşı gerekiyor. İnsana ve dünyaya büyük önem veriyorum. İnanabileceğim biricik gerçek bu. Dünyada insanın mutluluğuna, ama bencil ve bireysel değil, bizcil ve toplumsal mutluluğuna engel ne varsa şiirin olanaklarıyla sorgulayıp sergilemeye çalışıyorum. Bir incecik çığlıkla, içten bir titreşim ve çağrışımla bir insanı yakalayabilir miyim? Kendi mutluluğuna yabancı ve engel. Çabam ve düşüm bu. Benim korkusuzluk köprülerinden bile isteye geldiğim, gelmeye çalıştığım yer burası. Teknik bir sorunsal olarak ele alındığında, anlatım düzeyindeki sürekliliğin içerik düzeyinde de bir karşılığı vardır. Bu karşılık yolculuğa öz olarak baştan sona bir iç serüven aslında. Ama bu iç serüvene zaman, dizinsel bir öykü ya da zaman-mekan ilişkisi olarak baktığımızda önümüze bir başka karşılık, şiirdeki öznenin, birinci tekil kişi söyleminin çekiminden kurtulmak isteyen bir dış serüvenle birebir örtüşen bir karşılık çıkıyor. Hatta bu dış serüven öznenin prensinden bağımsız bir kişilik oluşturuyor. Bu kişilik seçiminde neler rol oynadı? Burada biçimle içerik ilişkisine girmek gerekecek. Bilindiği gibi dış gerçekliğin sanatsal olarak ifadesi, onun özümlenmesi sürecinde içeriye dönüşen, canlandıran, yansıyan maddi bir yapı, biçim, yani anlatımsallık kazandırılmasıyla olanaklı. Bu ise özne, sanatçı ile nesnenin, toplumun keyfi ve rastlantısal ilişkisine değil, bilinçli bilme ve değerlendirmeyi de içeren ilişkisine dayanır, dayanmalıdır. Eğer sanatı kişisel duygularla sınırlı ve yalnızca estetik haz veren bir etkinlik olarak görmüyor, onu, insanı bilinçlendiren, kişiliğini etkileyen, duygu ve düşüncelerini biçimlendirerek yaşama daha etkin ve bilinçli katılımını sağlayan bir iletişim aracı olarak görüyorsak, toplumsal işlevinden söz ediyorsak, sanatın böyle bir yaklaşım ve ilişki kaçınılmaz oluyor. Yolculuğun yazılmasında bu anlayış söz konusu idi. Toplumsal yapımıza damgasını vuran ve bir yazgı gibi her 10 yılda bir döne döne yaşanan acılı bir süreci şiirle kavramak ve vermek istediğimizde, önümdeki en önemli sorunun bu sürecin yol açtıklarını seçip ayıklayarak ve atlamadan kişisel toplumsal boyutlarıyla verebilmek olduğunu gördüm. Öz belliydi ama içeriye dönüşen gerçeğe en uygun biçim nasıl verilecekti? Tek gereç şiirin biçimsel olanaklarıydı. Uzun bir şiir olacaktı. İç bütünlük bozulmamalı, anlatım tek düzeliğe düşmemeliydi. Bunun için bölümden bölüme geçişte değişik ses yapıları sağlanabilir, farklı ritimler tutturulabilir. Şiirlerin zamanında, dün, bugün, gelecek boyutunda, mekanında yaşamın değişik alanlarına yönlendirilebilirdi. Ama en önemlisi her bir bölümde işlenen dış gerçekliğe en uygun kişiliği ve söylem tipini seçmekte. İşte dış serüvenle birebir örtüşen ve öznenin praksisinden bağımsız olabiliyor dediğin kişiliklerin seçimindeki etkenler. Şiirlerinizdeki baba ve anne imajı üzerinde durmak istiyorum. Baba, benim mutsuz çocukluğum, genel ev mektupları X, sinema kapıları 1, yolculuk 2'de sert davranışlı, kaşları bulutlu, korkulan. Anne ise yine aynı şiirlerdeki bu iki imaj hep ardı ardına kullanılmış, zayıf, sevecen, gönül üzüncü olarak geçiyor. Necati Dil'in bir dizesi var. Şiirlere bir insan evlerden bir şey katmadan nasıl girer şaşıyorum der. Aile bizim içinde oluştuğumuz ana rahmi. Tüm kusurlarıyla, iyilikleriyle bizi besleyen, sevgi ve sevgisizlikle, acı ve sevinçle tanıştığımız ilk dünya. İsteyelim istemeyelim, beğenelim beğenmeyelim, insanın değiştiremeyeceği bir gerçek bu. İzlerini ömür boyu taşıdı. Hani Edip Cansever diyor ya, gökyüzü gibi bir şey bu çocukluk. Hiçbir yere gitmiyor. Kimseyi çok fazla ilgilendirmese de birazcık özere inmek gerekiyor. Toplumsal yapımızın minyatürü bir aile içinde büyüdüm. Sert, ataerkil. Erkek tek egemen, kadın katlanmak zorunda olan, ezik insan yetiştiren bir yapı. Çok az insanın sonra ağırlığından kurtulmayı başarabildiği bir buruk duygu yükü. Öylesine bir genel geçerliliği var ki bu yapının, benimle birlikte toplumun çok değişik sınıf ve kesimlerinden, insanların duygu dünyalarına, yaşama biçimlerine kolayca denk düşüyor, örtüşüyordu. Ben de sanıyorum bundan ötürü bir genel ev kadınında, sinema kapılarında, bir çocukta kendi çocukluğuma ilişkin imajları kullanmaktan korkmadım. Hatta bu biraz da kendiliğinden oldu. Aykırı Yaşamak'ta Sevgi Sözleri bölümünün girişinde bir şiiriniz var. Bir aşk ikelemi. Düşün dergisinin Eylül 1986 sayısında da İkilem başlıklı bir şiiriniz yayınlandı. İlk şiirde söz konusu ikilemin saptaması var. İkinci şiirde ise saptamaya bir de soru ekleniyor. Uzun söze gerek var mı bilmiyorum. Yaşam içinde, ömrü içinde insanın sevginin yeri belli. Özünde her zaman bir abartı kaçınılmazsa da sanırım bir türlü dengesini kuramıyoruz bu duygunun. Ya her şeyi sürükleyip götüren bir fırtına gibi yaşanıp tüketiliyor ya da bir yığın baskıyla, koşullanmayla hiçbir heyecanı kalmayan, tat vermeyen, sığ, sıradan, insana yük bir ilişkiye dönüştürülüyor. Tüm bunlar sevmeyi bilememenin yol açtığı acemilikler. Daha genel bir çelişki var bir de, doğanın özünden gelen. Her şey zıddını içinde barındırıyor. Tüm insan ilişkileri içinde bir duygu, onu uyandıran nesneye karşı sürekli olarak aynı yoğunlukta kalamıyor. Başlangıçta kendi dışında her şeyi örten o abartılmış duygu, yankısını bulduğu andan itibaren en doruk yerlerindeyken usul usul ya da hızla kendinden yemeye başlıyor. Ta ki sıradan duyarsız bir ilişkiye dönene kadar. Kurtarmak güç o ilişkiyi. Birden fark ediyoruz. Bu tükenişte eskiyen, azalan içimizdeki duygu değil, duygumuzun nesnesi. Ve yaşamın içinden aynı anda bakmaya başlıyor sevginin ve güzelin binbir yeni yüzü, nesnesi. Biz bitenin hüznü, içinden uç veren yeni umudun ve mutluluğun, bilge ve biraz da utangaç coşkusuyla öğreniyoruz ki, evrimin altın anahtarı çeşitlenmeden yanadır. A. Neşel, bu duygu örüyor, örecektir ömrümüzün dokusunu. Yoksa çok seyrek bir kumaş, eksikli bir ömür çıkardı ortaya ki, bu dünyanın yarım kalması değil midir? Erbaş, kendinden önceki şiir birikimiyle, beslendiğinin bilincinde ama onu özümsemiş olarak kimseleri anımsatmamaya çaba göstererek kuruyor şiirini diyordu Mehmet H. Doğan. İlk kitabınız üzerine Nesin Yıllığı 85, şiirde gelenek ve gelenekten yararlanma üzerine duralım biraz. Biliyorsun bu konu üzerinde son yıllarca epeyce yazıldı, tartışıldı. En son topluca Yarının 50-53 sayılarında bir soruşturma boyutunda işlendi. Orada Ö.İnce, A.Timuçin, A.Çalışlar ve katılan diğer yazar şairlerin önemli görüş ve tespitleri vardı. Diğer dergilerde de yer alıyor zaman zaman. Fazla ve yeni bir şey eksileceğine sanmıyorum. Epreng'in bir sözü var. Çağdaş sanatın anahtarını geçmişte buldum. Kendinden önceki birikimin bilincinde olmayan, onunla beslenmeyen, şiir de dahil hiçbir etkinliğin kaybı veya bir gelişim göstereceğine inanmıyorum. Burada önemli olan geçmişe birikime yaklaşımdır. Ne körü körüne bir bağlılık ne de ret. Evrensel, ileri ve insani ögeleri seçip ayıklayan eleştiriler bir yaklaşımdır asıl olan. Ve bunu çağın yarattığı değerlerle bir senteze ulaştırabilmektir. Şiirde, gelenekte durum daha bir incelmekte. Ülkemiz, özelinde şairin önünde divan, hak ve cumhuriyet dönemi şiiri olarak zengin bir kaynak var. Bu zengin kaynağı Ö.İnce'nin de belirttiği gibi, biçim, içerik ve tavır olarak yaklaşım ve yararlanma söz konusu olmalı. Yaşanılan dönemi içinde devindirebildiği sürece şair, geçmişin tüm biçimlerini kullanabilir. Asıl olan çağdaş içeriğe o biçimi giydirebilmektir. İçerik noktasında iş biraz daha genişliyor. Tüm kültürel biçimi, ideolojiyi, yazılı sözde edebiyatı kapsıyor. Elbette yararlanmak olanaklı ve gerekli. Ancak yukarıda andığım bakış açısıyla. Şiirde, gelenekte önemi olanın tavır olduğuna inanıyorum. Ö.İnce'nin anılan yazısında belirtildiği üzere tavır, şiirin toplumsal politik işlevini kapsamaktadır. Bu anlamda günümüz şiirinin biçim olarak ses yapısı, dize işçiliği olarak divan şiirinden öğrendikleri, öğrenecekleri olmakla birlikte özünde bir başkaldırı geleneği taşıyan ve ulusal kimliğimize daha denk düşen halk şiirinden aldıkları, alacakları daha çoktur. Bu tavır Nazım'la özgür bağımsızlık, demokrasiyi savunan hümanist ve politik bir çizgiye oturtularak şiirimiz çağdaş ve evrensel bir kimliğe kavuşturulmuştur. Şiirimizde izlenmesi, geliştirilmesi gereken çizgi bu olmalıdır. Ulusal, toplumsal zemininden koparılmamış, dünya şiiriyle bir senteze ulaştırılabilmiş şiir, çağdaş Türk şiiri olacaktır. Varlık Dergisi, Haziran 1987, sayı 957. Konuşan Mim Mahzun Doğan. Şiir, yazıldığı dönemin renk, koku ve sesini taşır. Şükrü Erbaş, toplumsal sorunları, acıları olduğu kadar bireyin yalnızlığını, içsel sıkıntılarını da sorgulayan bir şair. 1980 sonrası yazılan Türk şiirinin bu anlamda önemli isimlerinden birisi. 1984'ten bu yana 4 kitabıyla okurun karşısına çıktı. Küçük Acılar 1984, Aykırı Yaşamak Küçük Acılarla Birlikte 1985, Yolculuk 1986, Kimliksiz Değişim 1992. Bu 4 kitabında da duyarlılığın ve duyguların öne çıktığı usul ve yalın söylemini geliştirerek sürdürdü. Nitekim kendisi de şiirimin yazıldığı dönemin renk, koku ve sesini taşımasına, daha bir yalın ve duru olmasına özen gösteriyorum demekte. Şükrü Erbaş'la Kimliksiz Değişim üzerine konuştuk. Kimliksiz Değişim, önceki kitaplarınızdaki şiir çizginizi kalınlaştıran bir kitap olarak göründü. Siz 4 kitabınızı yan yana koyduğunuzda Kimliksiz Değişim'e nasıl bir yer veriyorsunuz? Yaşam sürüp gidiyor. Buna bağlı olarak da şiirde. Kitaplar, yazılan şiirlerin belli bir dönemi kapsayanlarının bir araya getirildiği belgeler. Her yeni kitap, önceki kitapların devamı, bir anlamda onların tamamlayanı. Bu çerçevede Kimliksiz Değişim, yazıldığı dönemin renk, koku ve sesini taşımasına, şiirimin daha bir yalın ve duru olmasına özen göstermeye çalıştığım bir kitap. Önceki kitaplarım karşısında yerini sanırım en iyi okur değerlendirecektir. Köylüleri niçin öldürmeliyiz de köylülüğün ve bunun aşılanmayışının sorgulanmayışı, hemen ardından gelen Kimliksiz Değişim'de kentlere kıyıdan köşeden ilişmiş fakat kentleşmemiş insanların oluşturduğu ara kültürün sorgulanışı var. Bu konuda şiirsel düzlemin dışında neler söyleyeceksiniz? Köylüleri niçin öldürmeliyizle ilgili olarak şu ana kadar bir endişeyi de içinde taşıyan olumlu tepkiler aldım. Büyük bir bölümü köylü olan ya da köylülükten kurtulamayan bir ülkede halka karşı bir tavır, ideolojik bir yanlışlık gibi algılanabiliyor şiir. Önce şunu söyleyeyim. Köken olarak köylüyüm. Ailem köyde yaşar. Ancak bu durum onların yaşama biçimi ve düzeylerindeki olumsuzlukları görmemi engellemez. Burada vurgulanmak istenen zihniyet ve tutum olarak köylülük. Şiirin dışına çıkarak bir şeyler söylemeye gelince geniş bir konu. Çok kısa olarak şu söylenebilir. Gelişmiş ve geri kalmış ülkelere bakıldığında her ikisinin de ardında köylülük olgusu görülecektir. Birisinde bu olgu aşılarak gelişme sağlanmış, birisinde aşılamadığı için geri kalmışlık sürüyor. Genellemeleri sevmem ama insanlığa yararlı hiçbir bilimsel teknolojik buluşun ve gelişmenin ardında köylülüğün olduğunu sanmıyorum. Tek tek ele alındığında elbette iyi olan, iyi şeylere layık olan bu insanların kendileri içinde bir işkence olan bu yaşama biçiminden kurtulmalarını, çağdaş değerlerle donanmalarını istiyorum. Kısaca köylüyü köylülükten kurtarmak gerektiğine inanıyorum. Bu nasıl yapılır? Bunun yanıtı siyasi, ekonomi ve toplum biliminin alanına girer. Ben sadece şiirin olanaklarıyla konunun üzerine eğilmeye çalıştım. Kentlerdeki duruma gelince, sanırım durum daha vahim. Kentler birer büyük köy, bir değişim var. Ama yoz, kimliksiz, alıntı. Maddi temeli olmayan bir değişim. Ne yazık ki ülkenin henüz bir kent soylu sınıfı ve kültürü yok. Kendi değerlerini ve yeteneğini küçümseyen, başkalarına hayran ve ezik bir insan tipi türedi. Bilinen ve yaşanan şeyler bunlar. Kitaba adını veren kimliksiz değişim şiiri, bu yozlaşmanın tiplemelerle altını çizildiği bir şiir. Bireyin ev, aile ve iş döngüsüne sıkıştırıldığı yenilgisi diğer şiirlerinizin ana duyarlılık alanını oluşturuyor. Bir çağrıya uymak şiirinizde de evlerden, temelde ise bu döngüden kaçış isteği var. Var ama bir yere gidiş yok. Gidirebilseydi şiirin yazılmasına gerek kalmazdı sanırım. Kaldı ki gidiş, kurtuluş mu, kendini de beraber götürdükten sonra. Bir büyük ikilem. Ev ve iş. İkisi de umut ve sevgiyle başlayan, başlangıçta insana yeterli gibi görünen, bir süre sonra bireysel, toplumsal, pek çok nedenle ağır bir yüke dönen, kimi gün bunaltan, kimi gün serinleten iki kurum, iki serüven. İçinde yaşadığımız bu gerçek, kendi düşlerini doğuruyor. Başka ne söyleyeyim? İki ordunun savaş alanı. Oktay Rıfat'ın ölüm haberi, başbakanın hep aynı sözcükleri kullandığı, günlük demecinden çok sonra verildi. Oktay Rıfat her gün ölecekmiş gibi. Bu dizeler şair Şükrü Erbaş'ın Yalnızlık, Gaf ya da İşgal şiirinden alınma.